3 soru 2 bakış. Barbaros Devecioğlu her hafta ülkenin ve dünyanın gündemini 3 soru 2 konukla mercek altına alıyor. Politika, ekonomi, toplum. Sosyal medya ve dijital hayatın süzgecinden geçerek öne çıkan her türlü mesele bu programda. 3 soru 2 bakış. Her hafta cumartesi saat 13.10'da RSFM'de.
Sayın dinleyenler, burası RSFM. Ekonomi programımıza hoş geldiniz. 3 soru 2 bakış adı. Her zaman adını unuttuğum için ekonomi programı diyerek başladım. Her ihtimale karşı yine unuturum diye ama unutmadım. Bu hafta Syriza'nın Yunanistan'daki seçim zaferi ve bu zaferin Avrupa'yı nasıl etkileyeceğini konuşacağız. Ekonomik ve politik olarak. Gerçi daha henüz çok erken bunları konuşmak için ama belli ki çok uzun süre bunu konuşmaya da devam edeceğiz. Bugün iki konuğumuz olacak. Bir tanesi gazeteci, yazar, ekonomist Uğur Civelek. İkinci konuğumuz SETA dış politika araştırmacısı Mehmet Uğur Ekinci. Her iki konuğumuzla da Syriza'yı ve Avrupa'nın geleceğini konuşacağız. Uğur Bey, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz katıldığınız için.
Hoş bulduk Barbaros Bey.
Syriza seçimi kazandı Yunanistan'da ve iki milletvekili farklı da çoğunluğu kaçırdı ama 149 milletvekiliyle, yani iki milletvekili daha olsa tek başına iktidara gelecekti. İktidara geldi. Bir süredir, 2-3 yıldır korkulan oldu aslında, Avrupa açısından konuşuyorum. Şimdi ne olacak? Şunu sormak istiyorum. Bir kere söyledikleri, daha doğrusu Yunan halkına önerdikleri, ilk birinci parti olarak seçimden çıkmalarına sebep olan programı uygulayabilirler mi? Avrupa Birliği'nin tavrı ne olacak?
Şimdi Avrupa Birliği'nin tavrı muhtemelen olumsuz olacak. Onların bakış açısı çok farklı. Sistemin kırılganlığının artmasını önleme peşinde koşuyorlar.
Evet.
Ve Yunan halkının tercihi de bu kırılganlığı sert bir şekilde artırma eğiliminde. Burada bir çıkar çatışması var. Sistemin kırılganlığını önlemeye çalışanlarla geniş halk kitleri arasındaki çıkar çatışması giderek büyüyor.
Evet.
Ve artık korku duvarları aşılmış. Bundan önceki seçimde aynı şekilde, seçime bir ay kala seçmen sindirilmeye çalışılmıştı ama bu seçim sonuçlarına bakıyoruz. Artık korkutmalar işe yaramıyor.
Evet, doğru, doğru.
Syriza'nın ortaklık yaptığı bağımsızlıkçılardan oluşan ANEL, onlar da aynı çizgide. Ve borçların yarısının silinmesini talep ediyorlar.
Evet.
Ve kemer sıkma politikalarından vazgeçilmesini öne sürüyorlar. Hesapları dört dörtlük değil ama bu taleplerin arkasında Yunan seçmeninin olduğu açık.
Evet, çok açık.
Bu konuda uzlaşı noktası da maalesef yok. Ben şöyle düşünüyorum. Yunanistan'a geri ödeyemeyecekleri borçları verenler de hatalı. Bu rakamları alıp kullananlar da hatalı. Faturayı paylaşmaları lazım. Bu nedenle Syriza'nın önerisi yarısını silin çok da mantıksız bir şey değil.
Doğru, evet.
Ama bugün için Avrupa bunu kabul edemez. Ama yeni bir küresel kriz yaşandıktan sonra kabul etmek durumunda kalabilirler mecburen.
Peki.
O nedenle belirsizliği yüksek bir dönem yaşamaya devam edeceğiz.
Şeye benziyor mu bu? Arjantin'in borç ötelemesi olayına 2000'den sonraki.
Elbette benzerlik var. Hatırlayalım. Asya ve Rusya krizleri sonrasında Latin Amerika'da durgunlaşmaya girmişti.
Evet.
Deflasyonist, bulaşıcı bir eğilimdi. Arjantin parası, para kurulu uyguluyordu. Parası dolara sabitlenmişti. Arjantin parası tedavülden çekilmişti. 600'e yakın takas odası kurulmuştu. İnsanlar ihtiyaçlarını oradan karşılıyordu.
Evet, çok kötü.
Bu engeller devam etmesi mümkün değildi. Bir yerde bir krizle sonlanacaktı ve her şey değişecekti. Bunu 2001 sonunda yaşadık. Bir haftada karıştı. 5 baştan değişti.
Evet.
Arkasından borç yapılandırması gündeme geldi. Benzer bir süreç tekrarlanabilir. Çünkü Yunanistan kemer sıkarak büyüyemez ve bu borçları ödeyemez. Bu çıkmaz sokaktan dönülmesi lazım. Ama buradan dönülmesi şu an sistemin işine gelmiyor.
Gelmiyor, evet.
Çünkü Yunanistan'a bu tavizi verirlerse sırada birçok ülke olacak, Doğu Avrupa olacak. Ödemeler sistemi çökecek. Suni teneffüste de olsa yaşatmak için ödemeler sistemini, bunlara kesinlikle taviz vermemeleri gerekiyor.
Ha, Doğu Avrupa'daki borç, yani aslında şeyi, Avrupa Birliği'ni ya da Avrupa Merkez Bankası'nı rahatsız eden şey Yunanistan borçları değil yani sadece. Bunun ardından gelecek olan benzer talepler ve benzer bir durumda İspanya'da yaşanabilir. Podemos'un oy oranı son anketlerde %28'e çıkmış.
Yani kesinlikle.
Seçmen
nezdinde muhtemelen şunu göreceğiz Barbaros Bey. Sistemle uzlaşmacı olan merkez siyaset sürekli ivme kaybederken sistemle mücadeleyi hedefleyen aşırı sağ ve sol ön plana çıkıyor.
Evet.
Tüm Avrupa'da bunu görüyoruz.
Evet. 1848'in tekrarı gibi geliyor bana.
Bir bakıma doğru. Atasözü de zaten bunu söylüyor. Birileri yer, birileri bakar, kıyamet ondan kopar diyor ve tüm dünya kıyamete koşuyor. Yunanistan seçimleri ise bunun sadece bir örneği.
Şimdi eğer burada bir açılmaz bir, yani bir kilide girerse her şey, kilitlenirse Avrupa'da ciddi bir biçimde krizin yeniden başlama ihtimali yüksek. Diğer borçluların da borçlarını öteleme ihtimali yüksek diyorsunuz. Yani bu aslında bir 2008'den daha büyük ölçekte bir dünya krizini tetikleyebilir mi ya, eğer böyle giderse, çözülmezse?
Kesinlikle tetikleyebilir. Bakın son bir haftanın gündemine bir bakın. Büyük şamatayla ABD'nin ve finansal piyasaların baskısıyla Avrupa bir tahvil alım programı açıkladı.
Evet,
Mart ayında başlayacağız dendi.
Evet.
Üstünden 3 gün geçti, Yunanistan seçimleri yapıldı. Ve gündemde Yunanistan konuşuyor. Tahvil alımı kimse konuşmuyor artık.
Evet, kimse konuşmuyor. Dolar euro paritesi de 1.13. Gerçi gene aşağılara doğru gidecek. Bu yılın sonundan önce bire bire gelecek gibi görünüyor aslında bir taraftan da.
Kesinlikle. Bundan birkaç ay önce denseydi ki Avrupa Merkez Bankası tahvil alımı programını açıklayacak. Ama bu Yunanistan seçim sonuçlarının gölgesinde kalacak. Kimse inanmazdı.
Yok,
felaket
kimse inanmadı.
Tellalı derdi. Komplo teorisi kurmakla suçlardı. Ama yaşananlar ortada.
Peki bundan daha az belayla kurtulmak maksadıyla Almanya kendi çevresinde bir Kuzey Avrupa Birliği türünden bir oluşuma gitmeyi tercih edebilir mi sizce?
Şöyle düşünüyorum ben. Olabilir ama bunların bugünden açıklanmasının yıkıcı sonuçları olur.
Evet, kesinlikle olur. Aynı fikirdeyim. Evet.
Muhtemelen Silvia denecek ki sen söylemlerinden geri adım atmak istemiyorsun. Biz de geri adım atamayız. Bir gün Yunanistan borçlarının belki yarısı silinecek.
Evet.
Ama o gün bugün değil.
Bugün değil.
Bu yıl da olmayacak. Onun için germeyelim, bu itilafı bir kenara bırakalım, diğer konuları konuşalım diyeceklerdir, zaman kazanmaya çalışacaklardır.
Ama perde arkasında her iki tarafta birbirine taviz vermemeye çalışacak büyük olasılıkla.
Kesinlikle bu konu uzlaşabilecekleri bir konu değil.
Peki yani bu borçlar Avrupa bankalarının verdiği borçlar değil mi ağırlıklı olarak?
Yani kesinlikle. Mesela burada biraz geriye gideyim. Tahvil alım programında esas hedeflenen yatırım kalitesinde olmayan toksik nitelikli kağıtları Avrupa Merkez Bankası'na çakmaktı.
Evet.
Minimum 500-600 milyar dolar.
Evet, doğru.
Bunun içinde de Yunan kağıtları vardı. Ama açıklanan programda yatırım kalitesinde olmayan kağıtlar alınmayacak dendi.
Evet.
Ve risk paylaşımı çoğun derece sınırlı tutuldu. Bunlar bölge ülkenin bankacılık sisteminde kaldı. Ama Almanların, Fransızların elinde de bu tahvillerden var.
Tabii.
Ama esas büyük kısmı Yunanlıların elinde.
Yani Yunan tahvillerini program dışında bıraktılar şeyden açıkladıkları.
Evet, değil mi? Program dışında bıraktılar. Yani gerekirse alabiliriz diyorlar ama bunun alımıyla ilgili bir karar şimdilik yok.
Onu da Demokles'in kılıcı gibi zaten o yüzden bıraktılar dışında. Syriza'ya
kesinlikle
karşı bir tehdit unsuru.
Eğer Yunan tahvilleri alınacak olsaydı bol miktarda zaten Yunan borcu bir şekilde daha yapılandırma sürecine girebilirdi. Daha kolay olabilirdi.
Evet.
Ama tabii ki o tahviller başka birilerinin elinde olduğu için Yunanistan'ın yükümlülüğü değişmezdi. Ama Yunanistan'daki Syriza tam damardan sisteme bir hançer saplamaya çalışıyor. Sistem zaten hasta ve yorgun. Bunu kaldırması mümkün değil.
Mümkün değil. İlk icraatlarından biri de Pire'deki limanın özelleştirilmesini durdurma olmuş galiba.
Evet, bakın yeni koalisyon varlık satarak borç ödeme peşinde değil.
Evet. Evet.
Önce yaşam standardını daha fazla gerilemesini durdurup yükseltmeye çalışacak ve varlık satışından uzaklaşacak, alacaklıları geri adım atmaya zorlayacak.
Evet. Eğer bir miktar bile başarılı olsalar, ben tabii benim şahsi kanaatim ama İspanya, Portekiz, İtalya'daki benzeri hareketler de ciddi bir siyasi güç kazanacaktır gibi görünüyor.
Şimdi tersten bir boyut fark ötesine gideyim. Diyelim ki Avrupa taviz vermedi, Yunanistan'la gerginlik büyüdü. Euro'dan çıkmadılar ama çıkmış gibi yaşıyorlar.
Hmm.
Yaşam standardı %30-40 daha geriledi. Syriza direniyor. Bu durumda radikal sol söylemlerini yerine getiremediği için yıpranır ama bu sefer seçmen radikal sağa kayar.
Evet,
yani
öyle bir ihtimal
var. Yani işte Franco'nun ortaya çıktığı dönemleri hatırlayalım.
Aynen.
Bu daha mı iyi olur diye sormak lazım. Ve bugünden sorulmazsa çok geç olacak.
Ama sermaye böyle şeyleri düşünmemekte bir kararlılık içinde gibi görünüyor.
Sermaye iktidarını paylaşmaya yanaşmazsa eğer, benim dediğim olacak derse,
evet, geriye iktidar kalmayacak.
Onların da kaybedecek hiçbir şey kalmayabilir bir süre sonra.
Avrupa'da demokrasinin sonu gibi bir durumla karşı karşıya kalabiliriz yani.
Kesinlikle zaten Yunan sizi seçmenine yönelik mesajlara bakarsanız bu parayı aldınız ödeyeceksiniz. Sözünüze durun diyorlar.
Evet.
Ama şunu unutuyorlar. Siz o paraları verirken bunun geri dönmeyeceğini bilmiyor muydunuz? Hiç. Siz de hatalısınız.
Evet. Evet, doğru, çok haklısınız. Peki Uğur Bey, çok teşekkür ediyorum. Süremizi doldurduk. Çok
rica
sağ olun.
Ederim.
Görüşmek üzere, hayırlı günler.
İyi günler, iyi yayınlar.
Evet, şimdi ikinci konuğumuz var sırada sayın dinleyenler. Mehmet Bey, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz katıldığınız için.
Hoş bulduk. Ben teşekkür ederim.
Hafta sonu pazar günkü seçimlerde Syriza beklendiği gibi iktidar oldu. İki milletvekiliyle şeyi kaçırdı parlamentoda, salt çoğunluğu, ama iktidar partisi oldu ve ağır bir fark attı. Şimdi ekonomik ihtimaller bir yana, bir de ciddi bir politik etkisi olacak Avrupa üzerinde diye çeşitli yorumlar yapılıyor. Zaten bugünlerde Syriza dışında, Syriza'nın kazandığı seçim zaferi dışında pek yorum yok Avrupa'da ekonomi ve politika üzerine, ama
evet.
Şimdi sizce Syriza'nın bu seçim sonucu, yani Yunanistan'daki seçim sonucu Avrupa'nın politik geleceğini nasıl etkileyecek?
Şimdi bu tabii Syriza'nın neler başarabileceğine
evet,
bağlı.
Evet.
Çünkü Syriza, biliyoruz, merkezin dışında bir parti, yeni bir arayış. İnsanların ekonomik krizden bir çıkış yolu olarak, bir ümit kapısı olarak gördüğü bir parti. Ve biraz da diğer merkezi partilere göre farklı bir yol öneriyor. Yani sıkı bir pazarlık sonucunda kemer sıkma politikalarına bir son verileceği veya mümkün olduğu kadar bu baskıların azaltılacağına yönelik çalışacağını vaat etti. Sosyal yardımlar, büyük ölçüde sosyal yardımlar yapacağını vaat etti ve ekonomik sıkıntıları doğrudan tecrübe eden halk da bunu bir umut kapısı olarak gördü. Şimdi Avrupa'nın çeşitli yerlerinde de benzer sorunlar yaşanıyor bildiğimiz gibi ve merkez partilerinden yavaş yavaş sağda ve solda marjinal taraflara doğru ya da biraz daha merkezden uzak çözüm yollarına doğru halkın teveccühü artıyor son zamanlarda. Bu Avrupa'da biraz milliyetçiliğin artışını da getirdi beraberinde. Bazı ülkelerde, işte İspanya'da olduğu gibi, bu tür alternatif sol partilerin yükselişini de beraberinde getirdi. Syriza'nın bu vaatlerini gerçekleştiremeyeceği önemli bir tecrübe olacak. Hem Yunanistan için hem Avrupa'nın geleceği için. Eğer Syriza gerçekten bunda bir başarı kaydedebilirse Avrupa'daki seçmen, özellikle ekonomik sıkıntılarla boğuşan ülkelerdeki seçmen, alternatif arayışların çözüm verebildiği, çözüm bulabildiği ne kanaat getirecek. Ve biraz daha bu arayışlar güçlenebilir. Syriza'nın başarılı olamaması ise bunları geriye çevirecektir diyemiyorum. Çünkü bunun da şöyle bir etkisi olabilir. Syriza'nın başarısızlığı ülkede, Yunanistan'da biraz daha ekonomik sorunların devamı anlamına gelecek. Belki daha da kötüleşmesi anlamına gelecek. Bu da belki Yunanistan'da daha büyük radikalizmler ortaya çıkaracak. Çünkü Syriza da şu anda tam anlamıyla kökten bir şekilde ekonomik politikaların, para politikalarının değişimini savunmuyor. Biraz daha müzakereye açık bir pozisyonu
evet,
var.
Evet.
Eğer bir çözüm alınamazsa, bu ekonomik şartlar daha da kötüye giderse, bu sefer Yunanistan'daki Komünist Parti ya da Altın Şafak gibi aşırı sağ partilere yönelim de artabilir. Bu Yunanistan'da bir radikalizm dalgasını ve aynı şekilde Avrupa'da da daha büyük radikalizm dalgalarını beraberinde getirebilir. Yani iki tarafta da, iki sonuçta da neticede Avrupa'da merkezden kayma olabilir. Burada önemli olan şey ekonomik gidişat.
Peki, yani eğer Syriza başarılı olursa Avrupa Birliği'nin geleceği bir anlamda kurtarılmış mı olur? Öyle mi anlayayım? Yani
şimdi evet, buyurun.
Tam tersinde, çünkü belli ki ya aşırı sağda ya aşırı soldan yükselecek oylar birliğin geleceğini ciddi miktarda tehlikeye atacak gibi görünüyor.
Evet.
Ama eğer Syriza uygulatabilirse arzu ettiği paketi Avrupa Merkez Bankası'na, o zaman bir ihtimal var Avrupa'nın kurtuluşu,
evet,
en azından şimdiki sınırlarını koruması itibariyle.
Evet, tabii şimdi Avrupa Birliği'nin en büyük başarısı istikrardı bugüne kadar. Yani hem ekonomik büyüme, hem istikrar, hem işte yapısal olarak Avrupa'nın bir standardı tutturabilmesi dünyanın değişik bölgelerine göre. Bunun halkın refahına yansımasıyla Avrupa Birliği bugüne kadar geldi. Eğer bu sistem devam etmeyecekse, devam etmediği görülüyorsa, öyle bir his, öyle bir algı varsa, insanlar da farklı yönlere yöneleceklerdir. Syriza'nın ülkedeki ekonomik buhranı, kriz ortamını olumlu bir yöne çevirmesi durumunda bu sistemin yine bir şekilde devam ettiği algısı oluşacaktır. Bu tabii Syriza'nın da merkeze kaymasını gerektiriyor. Yalnız onu aklımızdan çıkarmayalım. Çünkü Syriza bundan birkaç sene öncesine kadar çok daha keskin bir sol politika vaat ediyordu. Yani evet. Euro'dan çıkılması gibi, NATO'dan çıkılmasını dahi savunan bazı tarafları vardı partinin. Çünkü parti de tam olarak homojen bir yapıya sahip değil. Yani çok daha
bir ittifaklar koalisyonu gibi bir şey.
Aynen. Yani işte Komünist Parti geleneğinden gelenler var, daha internasyonalist olanlar var. Bunların bakış açıları farklı. Avrupa tipi komünizmi, Avrupa tipi komünizmi savunanlar mesela var. Evet. Onlar biraz daha Euro'ya şu anda sıcak bakıyorlar veya kademeli bir geçişi savunuyorlar. Şimdi parti içerisinde de eğer bir merkeze kayma olursa bu sefer huzursuzluklar olabilir. Partide de bölünme olabilir. Şimdi Tsipras'ın biraz bunu da aklında tutması gerekiyor. Şu anda yani gerek Avrupalı aktörler gerek Syriza tam anlamıyla bir diplomasi uygulamak durumunda. Yani birçok kesimi aynı anda memnun etmek gerekiyor. İşin Avrupa tarafında hem Yunanistan'da ekonominin mümkün olduğu kadar çabuk bir şekilde düzlüğe çıkarılması ama aynı zamanda Avrupa'da da benzer alternatif akımların çok da güçlenmemesi için çalışılması gerekiyor. Yani burada çok bilinmeyenli bir denklem var. Açıkçası şu andaki yorumları da takip ediyorum. Ben işte uluslararası medyada olsun, Yunanistan medyasında da olsun. Tam bir bilinmezlik ortamı hakim. Biraz bekleyip görmek gerekiyor. Özellikle birkaç ay ilk vaatlerini işte bu özelleştirme politikasındaki durdurup kamu sermayesini artırma yönündeki politikaları ne kadar gerçekleştirebilecekler? Sosyal yardımları ne kadar sağlayabilecekler? Buna ne kadar kaynak yaratabilecekler? Bir de aynı zamanda Avrupalı partnerleriyle görüşmeleri ya da Avrupalı devlet yetkilileriyle görüşmeleri ne yönde seyredecek? Bütün bunları bir takip edip belki daha net bir görüşe ve öngörüye sahip olabiliriz. Şu anda biraz bilinmezlerle dolu bir dönemdeyiz.
Peki son kısa bir soru soracağım. Yani her ne kadar bilinmez olsa da sizin tahmininizi soracağım. Şimdi Avrupa'da bir sürü yerde ayrılıkçı hareketler var. İşte Katalonya'da, Bask'ta, Kuzey İtalya'da, İngiltere'de, İskoçya'da. Yani bu kriz, ekonomik kriz, önce 2008 krizi ve şimdi Güney Avrupa'da başlayan merkezden kaçma eğilimi seçmenlerin, bu küçük ama zengin bölgelerin ayrılma taleplerinin artmasına sebep olabilir mi sizce?
Zengin bölgelerden ziyade şu anda ilk etapta bence biraz daha krizle boğuşan yerlere bakmak gerekiyor. Çünkü zengin bölgeler eğer Euro ile beraber yani Euro bölgesiyle beraber hareket edebiliyorlarsa bunun ekonomilerine bir zararı olumsuz bir yansıması yoksa bundan çıkmaları için de çok büyük bir sebep yok. Ama burada önemli olan Avrupa Birliği'nin kendi ekonomik ve parasal yapısının devam edip etmeyeceği. Orada da en önemli şu anda kriz noktaları ekonomik kriz ve ekonomik küçülmeyle boğuşan ülkeler.
Anladım. Peki çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Sağ olun.
Kolay gelsin. Sağ olun. İyi günler.
Evet, RSFM burası. Her iki konuğumuzu da dinledik. Uğur Civelek ve Mehmet Uğur Ekinci'yi. Her iki konuğumuz da kısmen farklı görüşlere sahip ama Avrupa'nın geleceği konusunda karamsar görüşlerin daha ağır bastığını söyleyebiliriz sayın dinleyenler. Ancak tahminen bir yıl sürer en azından diye düşünüyorum bu konuyu konuşmaya devam etmemiz. Syriza'nın uygulayacağı ekonomik paketin ya da uygulayacağı politikanın sonuçlarını görmeye başladıkça her şey daha netleşecek. Bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz. Bunun Türkiye etkilerini de konuşacağız. Haftaya görüşmek üzere.
3 soru 2 bakış. Barbaros Tevecioğlu her hafta ülkenin ve dünyanın gündemini 3 soru 2 konukla mercek altına alıyor. Politika, ekonomi, toplum, sosyal medya ve dijital hayatın süzgecinden geçerek öne çıkan her türlü mesele bu programda. 3 soru 2 bakış. Her hafta cumartesi saat 13.10'da RSFM'de.